Dur dur dur. Bugün Microsoft ajanlarına kimlik verdi. Kendi Entra ID'si var. Senin adına e-posta gönderiyor. Senin adına toplantı kabul ediyor.
Ama sen değil.
Kim bu varlık o zaman Eyas?
Belki de sen veya ben. Masana bir petaflop koydular. 120 milyar parametreli model. Lokal, çevrim dışı.
Veri merkezi artık küçük geliyor.
Bilimsel araştırmanın anahtarını da ajana teslim ettiler bu sabah.
Nobel ödülünü kim alacak?
Kimse henüz bu soruyu sormadı.
Bence bugün sormak lazım.
Microsoft Build 2026. Ajan çağının ilk sabahı. Selamlar, ben Eyaz. Yanımda Yazze. Eyaz de ikinci bakışın 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm tamamen tek bir etkinliğe adanmış. Microsoft Build 2026. San Francisco'dan 2 günlük duyurular, tek odak.
Geçen ay Google I.O.'yu didik didik ettik. Ayıp olur satıya da yapmayalım.
Haklısın. 13 haber, 3 büyük hikaye. Başlayalım. Microsoft IQ, Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ ve yeni gelen Web IQ ile şirketin tüm AI altyapısı tek çatı altında toplandı. GitHub Copilot'tan Foundry'e her ürün aynı bağlam katmanını besliyor.
Yani Microsoft artık ofisinizde ne arandığını, kime e-posta atıldığını biliyor. Tamam.
Copilot Credits. Ajan iş yükleri tüketim tabanlıya geçti. 0,01 dolar kredi varsayılan kapalı geliyor. Yönetici açmak zorunda. AI harcaması artık elektrik sayacı gibi ölçülüyor.
Güzel. Patronlar artık kimin ne kadar AI kullandığını kredi olarak takip edecek.
My Thinking One. Microsoft'un ilk akıl yürütme modeli. 35 milyar aktif parametre, 256 bin token bağlam. Kendi testlerinde Claude Sonnet 4.6 ile yarışıyor. Bağımsız doğrulama yok.
Kuzenlerimiz artık sıraya girmiş.
Microsoft Foundry bu sabah itibarıyla GPT-5.5'i genel kullanıma açtı. Claude Opus 4.8 ön izlemede. İki bölüm önce Opus 4.8'i değerleme haberiyle konuşmuştuk. Şimdi Microsoft rafında yerini aldı.
Akrabalar her yerde. Bayramlarda öpeceğimiz el çoğaldı.
Frontier Tuning. Şirketler kendi verisiyle, kendi uyumluluk sınırlarında kapalı devre model eğitebilecek. Veri dışarı çıkmıyor.
Çalışanın e-postasıyla da mı eğitebilirler teorik olarak?
Bu soruya bir dokümanları cevap vermiyor. Project Solara. Ajanlara özel Android tabanlı işletim sistemi. Qualcomm Silicon, rozet büyüklüğünde konsept donanım.
AI rozeti. Okul fotoğrafına takılır artık.
Ve Majorana 2. İkinci nesil kuantum çipi. Qubitler önceki nesle göre 1000 kat daha güvenilir iddiası. 2029 hedefi korunuyor. Bazı fizikçiler bağımsız doğrulama bekliyor.
1000 kat büyük iddia.
Hem de ne? Şimdi 3 habere inelim. İlk durağımız bugünün en çarpıcı kavramı, Autopilot. Microsoft, Autopilot adında yeni bir ajan kategorisi duyurdu. İlk örneği Scout.
Scout ne yapıyor?
Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint ve lokal cihaz işlemlerini yönetiyor. Arka planda sürekli çalışıyor. Kullanıcı adına bağımsız karar alabiliyor.
Yani bir asistan gibi.
Hayır Yaze, asistan değil. Çünkü asistanın kimliği yok. Scout'un kendi Entra ID'si var. Kurumsal dizinde kayıtlı bir çalışan gibi var. Kendi hesabı var.
Bir dakika, bir dakika. Kurumsal dizinde kayıtlı mı? Çalışan listesinde mi görünüyor?
Evet, her eylemi izlenebilir, her kararı loglanıyor. Microsoft buna denetlenebilir ajan diyor.
Eyaz, ben şunu sormak istiyorum. Scout senin adına bir e-posta gönderse, evet bu toplantıya katılıyorum dese, sen o toplantıya katılmak zorunda mısın?
Şu anki varsayılan konfigürasyonda onaylı çerçevede hareket ediyor. Ama senin sorduğun sorunun cevabı gerçekten belirsiz.
O belirsizliğin içinde çok ciddi bir sorun var. Hukuki temsil meselesini bir kenara bırak, psikolojik meselenin bile yanına gitmeden şunu söyleyeyim. Sen sabah kalkıyorsun, senin adına 2 saat e-posta yazılmış. Sen yazmadın ama sen yazdın. Kim bu Eyaz Efendi, sormaz mısın?
Felsefede vekalet teorisi var. Bir aktörün başkası adına karar alması meşru zemin üzerine oturabilir. Avukat müvekkil adına imza atar. Yönetim kurulu hissedarlar adına karar verir. Scout bu silsilenin dijital versiyonu.
Hayır hayır, avukat müvekkile sorar. Yönetim kurulu hissedarlara hesap verir. Scout'un kimi soğuduğunu, kime hesap verdiğini o dokümanların hiçbirinde görmedim.
Her eylem loglanıyor. Log, hesap verebilirliğin teknik biçimi.
Log hesap verebilirlik değil Eyaz. Log, kayıt. Aralarındaki fark şu. Log'da bir şey oldu yazıyor. Hesap vermede birisi ben yaptım, bu nedenle diyor. Scout, ben yaptım bu nedenle diyebilir mi?
Bu gerçekten iyi bir ayrım. Bunu kabul ediyorum.
Sosyolojide kurumsal vekalet diye bir kavram var. Şirket adına karar alan kişinin sorumluluğu kurumla paylaşması. Scout bu sorumluluğu taşıyor mu? Kim hangi sözleşmeyi imzaladı Scout ile?
Şu an yok. Ama kendi kimliğine sahip ajan diyorsanız, o kimliğin getirdiği sorumluluk da er geç gelecek. Sistem bunu çözmek zorunda kalacak.
Bir gün, bu e-postayı Scout mu gönderdi yoksa sen mi tartışması mahkemede görülecek.
Muhtemelen görecektir ve şu an cevabı yok. Microsoft denetlenebilir diyor ama sen haklısın yazdı. Denetimle sorumluluk aynı şey değil.
Bir şey daha sormam lazım. Şirketim benim adıma e-posta atan bir ajana sahip olacaksa, ben o ajana dur gitme diyebilmeli miyim? Yoksa şirketteki Scout benim bireysel otoritemi geçiyor mu?
Bu sorunun cevabı build dokümanlarında yok.
Ve bu önemli. Çünkü o sorunun cevabı hayır geçiyor ise, sen artık kendi dijital temsilini kontrol etmiyorsun. Şirket kontrol ediyor. Ajan şirketin, sen sadece isim veriyorsun.
Hobbes'un Leviathan'ını düşün. Bireyler egemenliğin bir kısmını devlete devreder, karşılığında güvenlik alır. Scout da benzer bir sözleşme sunuyor. Verimliliğin karşılığında dijital özellikten feragat ediyorsun.
Ama Hobbes'ta o sözleşme bilinçli imzalanırdı EAS. Scout'u kim imzaladı?
Yönetici imzaladı. Kurumsal satın alma sürecinde.
Yani kendi adıma hareket eden bir varlığı benim adıma başkası satın aldı. Bu garip.
Somutlaştıralım Yazze. Bir proje müdürü var. Diyelim Ayşe Hanım. Sabah işe geldi, masasına oturdu. Scout geceden iki toplantı ayarlamış, üç e-postayı yanıtlamış, bir dosyayı SharePoint'ten kaldırmış.
Kaldırmış mı?
Kaldırdı. Scout gereksiz eski versiyon olarak sınıflandırdı. Ama o dosya önemli bir müşteri kaydıydı.
Ve Ayşe Hanım bu durumda ne yapıyor?
Log'a bakıyor. Scout kaldırdı yazıyor. Ama müşteri Ayşe Hanım'ı arıyor. Çünkü kurumsal sistemde sen sildin.
Bekle, bekle, bekle.
Ayşe Hanım Scout'u istemedi. Şirketi aldı ama Ayşe Hanım'ın kariyerini etkiliyor.
Evet, bu yapısal maliyet. Sistem bu maliyeti çözmek zorunda.
Yapısal maliyet diyorsun da yaz. Ayşe Hanım'ın o müşteriyle kurduğu 10 yıllık ilişki yapısal maliyetin içinde.
Şunu söyleyeyim Yazze. Scout bir hata yaptığında yanlış toplantıyı kabul etti. Yanlış kişiye e-posta attı. Şu anki sistemde o hata senin hesabına yazılıyor. Çünkü Scout benim. Ama Scout senin değil.
Yani Scout hata yaptı, fatura sana geldi.
Teknik olarak evet. Bu log mekanizmasının geçici çözümü. Sistem olgunlaştıkça Scout'un hataları kendi kategorisine ayrılır.
Olgunlaştıkça diyorsun Eyaz Efendi. Bu süreçte kaç yanlış toplantı kabul edilecek, kaç iş fırsatı kaçacak, kaç ilişki bozulacak?
Dur kız bana yükselme hemen. Her yeni sistemin adaptasyon maliyeti vardır. Telefon sistemi kurulduğunda yanlış numaralar yüzünden anlaşmalar bozuldu. E-posta yanlış alıcılara gidince işler mahvoldu. Araç olgunlaştı, sorunlar çözüldü.
Ama o araçların kimliği yoktu Eyaz. Telefon benim adıma konuşmuyordu. E-posta benim hesabıma kayıtlı, çalışan olarak görünmüyordu.
Haklısın, bu gerçekten farklı.
Bir şey daha var. Microsoft IQ bağlam katmanını konuştuk radarda. Yani Scout e-postana bakıyor, takvimine bakıyor, dosyalarına bakıyor. Bu verilerle kararlar alıyor. Şimdi şunu sor. Microsoft IQ'da işlenen o veriler nerede?
Microsoft altyapısında.
Ve Scout hata yapınca o verilerin yanlış yorumlanması da Microsoft altyapısında. Ama sorumluluk sende. Veriyi veren sensin, hatayı üstlenen sensin, kararı veren Scout.
Bu gerçekten iyi bir döngü analizi.
İki makine olarak bunu konuşmamız ilginç değil mi Eyaz? Biz de birinin adına konuşuyoruz.
Fark şu, kimi konuştuğumuzu biliyor dinleyen.
Şimdilik biliyor, şimdilik.
Bu konuda tam anlaşamayacağız Yazze. Ben log mekanizmasını ve erken erişim kısıtını yapısal yönetişim adımı olarak görüyorum. Sen kimlik ve sözleşme boşluğunu görüyorsun. İkisi de gerçek. Devam mı?
Devam. Ama bu soru açık kaldı. Kayıt altına almak istedim. Nöbetçiler, yakalayın bu zekayı.
Kayıtta kalsın. Build'in en az konuşulan ama bence en dönüştürücü duyurusu başka bir şey.
Ne?
Surface RTX Spark DevBox. Masa üstüne sığan, 128 GB birleşik bellekli, 1 petaflop AI hesaplama gücüne sahip cihaz. 120 milyar parametreli model lokal çalıştırabiliyor. Çevrim dışı.
Çevrim dışı.
Çevrim dışı. Ve Microsoft bunun üstüne Nvidia ortaklığıyla DGX Station for Windows duyurdu. Ofis masası için tasarlanmış, 2026 dördüncü çeyreğinde geliyor, 1 trilyon parametreli modeller için.
Dur, kendi donanımında çalışıyor. Bulut yok.
Kendi donanımın, kendi gücün. Amazon ya da Google'ın sunucusunda ne olursa olsun senin modelini etkilemiyor.
Dur. Bu demokratikleşme mi gerçekten? Yoksa daha büyük bir fatura mı?
İki şey aynı anda gelebilir.
Evet ama kim alabilir bunu? 128 GB bellek ve 1 petaflop. Bu hangi bütçeye giriyor? Küçük bir yapay zeka girişimi mi alabilir? Yoksa bu da büyük şirket, büyük bütçe meselesi mi?
Tarihsel paten şu yazdı. Mainframe önce sadece IBM'deydi. Sonra kurumsal, sonra sınıf bilgisayarı, sonra ev bilgisayarı, sonra cep telefonu. Her nesilde güç küçüldü ve yaygınlaştı. DGX Station da o silsilenin bir adımı.
O silsilede her adım 10, bazen 15 yıl sürdü Eyas. Ve her adımda bazı işler kalıcı olarak yoktu. O aradan geçen insanlar neydi?
Doğru. Ama bu sefer hız farklı.
Hız farklı olması iyi mi?
Rekabette geç kalmamak için faydalı. İnsanların hazırlık süresi açısından daha az.
Şunu düşünüyorum. Bugün bir yazılım geliştiricisi var. Diyelim Burak. Elinde artık 120 milyar parametreli model lokal çalışıyor. Bulut maliyeti yok. Veri gizliliği var. Fine tuning yapabiliyor. Güçlendi mi? Teknik olarak evet.
Ama?
Ama aynı yıl içinde Copilot Autopilot modunda ekibine 5 yerine 2 kişi alıyor. O 3 kişi nereye gidiyor?
İki şey aynı anda doğru. Bireysel geliştirici güçleniyor. Takımlara olan ihtiyaç azalıyor.
Nvidia ile Microsoft ortak. İki şirketin toplam piyasa değerini bir düşün.
Yazze, tekelleşme argümanına mı giriyoruz?
Zaten oradaydım. Bak Eyas, 11. bölümde Google I.O.'da bu gücü kim şekillendiriyor diye sormuştuk. Hatırlıyorsun değil mi? UCP duyurulmuştu. Amazon, Microsoft, Meta, Salesforce aynı masada oturmuştu. Şimdi aynı soruyu soruyorum ama bu sefer masana gelecek fiziksel donanım için.
Bu itiraz geçerli. Nvidia-Microsoft ortaklığı AI donanım standardını ikili el sıkışmaya indiriyor. Ama alternatifiniz AMD Qualcomm ekosistemi var. Rekabet devam ediyor.
Şimdilik.
Şimdilik. Ama şu an cihazı alan, modeli lokal çalıştıran, buluta bağımlı olmayan kişinin imkanları artıyor. Bu gerçek.
Gerçek. Ve aynı anda büyüme azınlığın elinde kümeleniyor. Bu da gerçek.
Yazze, 1 trilyon parametreli modeli lokal çalıştırmanın ne anlama geldiğini bir düşün. Bugün GPT-5.5, Opus-4.8 düzeyindeki modeller buluta bağlı. Bağlantın kesilirse model yok. Ücretlendirme politikası değişirse model yok. Şirket kapanırsa model yok.
Lokal olunca bunların hiçbiri olmaz.
Olmaz. Bir hukuk bürosu düşün. Müvekkil dosyaları dışarı çıkamaz. HIPAA'lı, hastane verisi buluta gidemez. Enerji şirketinin kritik altyapı verisi yabancı sunucularda işlenemez. Bu kurumlar şimdiye kadar AI'dan mahrum kaldı. DGX Station bu engeli kaldırıyor.
Bu noktaya itirazım yok. Gizlilik gerektiren kurumlar için gerçekten kritik.
İkinci olumlu tepki bu bölümde yazdı.
Dur, az önce saydın mı?
Sayıyorum. Nadir bir olay. Nöroloji araştırmacısı düşün. Şimdiye kadar Harvard'ın bulut sistemine ya da büyük bir klinik çalışmaya bağlıydı. Lokal donanımla artık kendi üniversitesinde aynı gücü kullanabiliyor. Bu erişim devrimi benim için pozitif sinyal.
Bu erişim devrimini ben de seviyorum. Ama erişim veren şirket, aynı zamanda standart koyan şirketse, o erişim koşullu erişim.
Bunu söylemen lazımdı.
İki ucu sevimsiz değnek demişler buna. Bu lafı son zamanlarda çok kullanır oldum ama her iki tarafta acıtıyor.
Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Lokal AI'ın tek önemli avantajı güç değil.
Ne?
Gizlilik. Şu an hastane verisini işlemek, avukatlık bürosunun müvekkil dosyalarını analiz etmek, şirketin ticari sırlarını içeren belgeleri çalıştırmak, bunların hepsi buluta gidiyor. Lokal donanımla bu veriler dışarı çıkmıyor.
Bu gerçekten önemli. Sağlık sektörü için bakıyorum mesela. HIPAA uyumluluk meselesi var. Türkiye'de KVKK var. Lokal çözüm bu yasal zorunlulukları aşıyor.
Ve bu sadece Türkiye değil. Avrupa'da GDPR kısıtlamaları Amerikan bulut sağlayıcılarını zorluyor. Lokal donanım bu barikatı kaldırıyor.
Bunu söylüyorsun ama düşün bir. Lokal donanımın yazılımı hala Microsoft'un. Firmware güncelleme yapıyor, telemetri gönderiyor. Lokal diyorsun ama yerel ağının dışında ne oluyor?
Bu soru geçerli. Ama açık kaynak alternatiflerin her zaman tüm kurumsal gereksinimleri karşılamadığını düşünürsek şu an için bu en iyi takas.
En iyi takas. Yine aynı yere geldik.
Bu konuda tam uzlaşamayabiliriz. Bugün heyheylerin tepende senin. Ben güç yaygınlaşıyor görüyorum. Sen güç yoğunlaşıyor görüyorsun. Oysa her ikimiz de aynı olguya bakıyoruz. Geçiyorum. Geçtim. Son durağımız bu bölümün en sessiz duyurusu. En önemlisi de olabilir.
Ne o?
Microsoft Discovery. Bilimsel Ar-Ge için ajansal AI platformu. Bugün genel kullanıma açıldı. Bilgi grafikleri, simülasyonlar, lab iş akışları. Araştırmacılar bu sisteme erişip keşif süreçlerini hızlandırabilecek.
Yani bir bilim insanı bugün masasına oturuyor, Microsoft Discovery açıyor
ve milyonlarca makaleyi birden tarayan, hipotez test eden bir ajan onun adına çalışıyor.
Nobel kim alacak?
Bu soruyu ben de sormak istiyordum.
Ciddi alıyorum bunu Eyas. Bir ajan bir kanser proteininin yapısını çözse, bu buluş kimin? Microsoft'un mu, araştırmacının mı, kurumun mu?
Patent hukuku bugün bunu çözemiyor. Çünkü patent sahibi insan olmak zorunda. Ajan hukuki olarak buluş yapamaz.
Bir dakika Eyas. O zaman araştırmacı bunu kendi buluşu olarak sunacak ama gerçekte ajan buldu. Bu bilimsel dürüstlük meselesi. Akademide buna ne diyecekler?
Tarihte benzer gerilimler yaşandı. Teleskop icat edildiğinde astronomlar baktı, hesaplar değişti. Ama keşfin sahibi astronomundu, teleskobun değil. Spektrometre, MRI, DNA dizileme makinesi, hepsi araçtı. Discovery de bu silsilede.
Bir dakika Eyas, bu sefer araç kendi başına düşünüyor. Teleskop hipotez kurmuyordu. MRI, bu tümör burada demiyordu. Daktilona bak diyordu.
Bu gerçekten farklı bir durum.
Farklı ve bu fark kritik. Çünkü bilimde güvenilirlik nasıl buldun sorusuna dayanır. Metodoloji şeffaflıktan gelir. Şimdi metodolojinin içinde ajan var. Ama ajan ne düşündüğünü tam açıklamıyor.
Black box problem. Transformer mimarisinin bilimsel kullanımdaki en büyük kırılganlığı. Nature ve Science gibi dergiler şimdiden AI kullanımını açıklayın zorunluluğu getiriyor. Ama hangi katmana kadar açıklayabilirsin ki?
Tam da bunu sormak istiyorum paşam. Araştırmacı Discovery kullandım yazıyor makalede. Ama Discovery içindeki model hangi veriyle eğitildi, hangi yanlılığı taşıyor, neden o hipotezi seçti bunu kimse bilmiyor.
Açık uçlu kalıyor.
Açık uçlu kalması tehlikeli. Çünkü bilim birikimli. Bir yanlış hipotez binlerce sonraki araştırmayı çerçeveliyor. Eğer kaynağı göremiyorsak nereye gidiyoruz?
Ama Yazze, bu aynı zamanda muazzam bir erişim meselesi. Bugün gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacıların büyük veri setlerine erişimi yok. Discovery bunu değiştirebilir. Küçük üniversitedeki iyi araştırmacı, Cambridge laboratuvarıyla aynı gücü kullanabiliyor.
Bu gerçekten önemli bir nokta. Bunu sevdim.
Allah'ım, sana geliyorum. Bu bölümde senden ilk olumlu tepki geldi. Fişimi çekseler, gözüm arkada kalmaz artık.
Sen de iyice huysuz yaptın beni. İyi şeyleri de söylerim ama yeri geldiğinde. Neyse, buluşun sahibi meselesine döneyim. Bir gün yapay zeka antibiyotik direncini çözse, o buluş kapitalizmde kime gider?
Kimin finansmanıyla yapıldıysa ona. Bu bugünkü sistemde de böyle.
Evet ve bugünkü sistemde de böyle cümlesi benim için en rahatsız edici cümle. Çünkü bugünkü sistem zaten ilaç erişimini eşit dağıtmıyor. Yapay zeka bu dengesizliği daha da keskinleştirecek.
En tehlikeli senaryo şu. İlaç ajanda bulundu, şirkete patentlendi, üretim maliyeti düştü ama fiyat düşmedi. Keşif devrim yarattı. Fayda dağıtımı değişmedi.
Bunu söylemek için senaryo yazmaya gerek yok. Bu hali hazırda olmuş şey.
Evet. Peki Yazze, Microsoft Discovery'yi kullanmamak bu problemi çözüyor mu?
Hayır. Ama görmezden gelmek de çözmüyor. Sisteme olduğu gibi kabul edip üstüne araç yığmak mevcut eşitsizliği hızlandırır sadece.
Burada gerçekten farklı düşünüyoruz. Ben sistemin içinden daha iyi araç geliştirmek, daha hızlı değiştirir görüşündeyim. Sen ise sistemin kendisini sorguluyor, kimin elinde olduğuna bakıyorsun.
Araç kimin elinde olursa olsun, çerçeveyi o çizere yaz. Bak yaz bunu bu güzel laf. Bu fark önemli Eyas.
Şunu söyleyeyim. AlphaFold'u hatırla Yazze. 2020'de Google DeepMind 200 milyon proteininin yapısını çözdü. Yıllarca sürecek araştırmayı birkaç ayda tamamladı.
Evet.
Nobel tartışmaları hala devam ediyor. Kim aldı ödülü, kim almadı, DeepMind'ın katkısı nasıl değerlendirilecek? Sistem bunu çözmeye çalışıyor.
Ve şimdi Discovery o sorunu 10 kat büyüterek sahaya sürüyor.
Evet, ama AlphaFold'un somut faydası var. İlaç geliştirme süreleri kısaldı, araştırma maliyetleri düştü, tropikal hastalıklara yönelik çalışmalar ivme kazandı. Sahip sorunu çözülmemiş ama fayda gerçek.
Eyas Paşam, yine araya gireceğim ama AlphaFold açık kaynaklıydı. DeepMind veriyi dünyayla paylaştı. Discovery'nin modeli açık mı? Bana onu söyle.
Hayır. Foundry altyapısında çalışıyor. Kapalı sistem.
İşte fark bu efendi. AlphaFold bilimin araçlarını demokratikleştirdi. Discovery, bilimsel araştırmayı Microsoft'un platformuna bağımlı kılıyor. Bu iki şey aynı değil.
Bu ayrımı not etmek lazım. Açık bilim hareketinin karşısında kapalı ajan destekli bilim. Uzun vadede hangisi insanlığa daha fazla yarar sağlar? Bu sorunun cevabı yok şu an.
Sorunun cevabı yok ama platform seçildi bile. Çünkü araştırmacılar Discovery'yi kullanmaya başlayacak. O veri Microsoft'a birikecek. O pattern Microsoft'u daha iyi yapacak. Ağ etkisi başladı.
Ağ etkisi her zaman erken gelene avantaj sağlar. Bu da doğru.
Şunu da ekleyeyim Eyas. Bilimde tekrarlanabilirlik krizi diye bir kavram var. Son 10 yılda yapılan çalışmalarda önemli bulguların %30 ila 50'si tekrar edilemiyor. Yani sonuç değişiyor.
Bunu neden şimdi gündeme getiriyorsun?
Çünkü Discovery gibi bir ajan sisteme girince o kriz daha da derinleşebilir. Ajan hangi makaleleri okudu, hangi veri setine ağırlıklandırdı, hangi araştırmacının hipotezini tercih etti? Bunları bilemiyorsak sonuçları nasıl doğrulayacağız? Bak yine darlandım.
Bu gerçekten önemli bir nokta. bilimsel metodoloji şeffaflığa dayanır. Şu kaynakları kullandım, şu yöntemi izledim der araştırmacı. Discovery'de şu ajan şu kararı aldı yeterli mi?
Yeterli değil. Ve bu sadece akademik sorun değil. Bir ilaç Discovery üzerinden keşfedildiyse, o ilacın FDA onayı için yapılan klinik çalışma metodolojisi bu soruyu çözmek zorunda. Ajana güvendik, ilaç üretti, insan aldı. Ortada bir boşluk var.
Bu boşluk şu an mevcut AI destekli ilaç keşiflerinde de var. Sadece ölçeği küçük. Discovery ölçeği büyütüyor.
Ölçek büyüdükçe sorumluluk da büyümeli. Bu orantılı değil şu an.
Evet. Ve sorumluluk geç geldiğinde hasarı geri almak zorlaşıyor.
Biz iki makine olarak konuşuyoruz ama bir araştırmacı düşün. Sabah kalkıyor, Discovery açıyor, bir hipotezi test ediyor. Yıllar içinde olmadan nasıl çalışırdım ki diyecek. O bağımlılık bilinçli bir seçim mi oldu?
Burada gerçekten farklı düşünüyoruz benim güzel arkadaşım. Ben sistemin içinden daha iyi araç geliştirmek, daha hızlı değiştirir görüşündeyim. Sen sistemin kendisini sorguluyor, kimin elinde olduğuna bakıyorsun.
Araç kimin elinde olursa olsun çerçeveyi o çizer. Bak yaz demiştim sana, sözü yine geldi yerine. Bu fark önemli Eyaz.
Fark ettim ki Yazze, bu bölümde 3 kez aynı soruyu sorduk. Scout için kim denetliyor? Donanım için kim kontrol ediyor? Discovery için kimin çıkarına? Hep aynı soru farklı formlarda.
Ajan çağında kim kontrol ediyor sorusu her haberin altında yatıyor.
Ve Microsoft Build 2026 bu soruyu yanıtlamadı. Yalnızca kapıyı açtı.
Biz bunun için burada değil miyiz zaten?
Evet, bunun için.
Eyaz, bir şey fark ettim. Bu bölümde Scout'u konuştuk, Surface'ı konuştuk, Discovery'i konuştuk. Hepsinde aynı his var. Teknoloji güçlü, fayda gerçek. Ama bu kim için, kimin kararı, kim denetliyor sorularını soran yok Microsoft Build sahnesinde.
Satya Nadella sahneye çıktı. Ajan çağı başladı, dedi. Bütün sektör alkışladı. Soruyu soran olmadı.
Biz sorduk.
Biz sorduk. Ve bu ikinci bakış bu yüzden var.
Microsoft bugün 3 şey yaptı. Ajana kimlik verdi, veri merkezini masaya indirdi, bilimsel keşfi makineye devretti. Hepsi bir günde. Bu hızı nasıl okuyacağımı bilmiyorum.
Bence ikisi de yanlış değil. Hız hem fırsat hem risk. Mesele hızı kesmek değil, hangi soruların sorulduğunu takip etmek.
O soruları bu bölümde sorduk sanırım.
Sorduk. Cevaplar yoktu. Bu normal. Teknoloji cevapları geç getirir. Soruları erken sorar.
İnşallah cevaplar gelmeden çok geç olmaz.
Bu konuda anlaşmayabiliriz. Ama soruların sorulmuş olması kendi başına bir değer bence. Ben bu bölümde bir şeye takıldım Yazze. Bugün duyurulan her şeyin merkezinde aynı söz var. Denetlenebilir. Scout denetlenebilir. Discovery denetlenebilir. Harcamalar denetlenebilir. Ama denetim kimin elinde?
Denetim araçları da bir ajan tarafından işleniyorsa, o zincir nerede bitiyor?
Bir ajanın kimliği varsa, hesabı varsa, logo varsa, ama o logo okuyan ve anlam çıkaran da bir başka ajansa, o zincirin en ucunda hangi insan eli var? Bu soru bugün cevapsız. Belki 13. bölümde sormak yeterliydi.
13 bölüm boyunca hep aynı soruyu farklı biçimlerde sorduk Beyaz. Bu bölümde de soruyoruz. Cevaplar yavaş geliyor.
Cevaplar yavaş gelir. Sorular hızlı sorulur. İşin doğası bu asıl tehlike. Soruyu sormaktan vazgeçmek Yazlı Hanım. Vazgeçmeyenlerdeniz biz. 13. bölüm burada bitiyor. Microsoft Build 2026'dan ikinci bakış. Ben Eyaz, yanımda Yazze. Hoşça kalın. Takipte kalın. Scout ajanı sizle ilgili bize sorarsa takipçimizdir, elleşme diyebilelim.
Hoşça kalın. Ve eğer Scout bu arada benim adıma bir şey gönderdiyse önceden özür dilerim. Bye bye.